Ayrım 10.
Bana kalırsa her insan geçmişindeki ezilmişliğinden, çektiği acılardan, yoksulluk ve yoksunluklardan, uğradığı baskılardan, eline fırsat ve olanak geçtiğinde intikam almak ister. Örneğin çok yoksulluk çekenlerin doyumsuzcasına çok zengin olmaya çalışmaları, geçmişlerinden intikam almaya çalışmalarından başka bir şey değildir. Ben de çocuklarıma saptayacakları kendi aşağılık duygularının da etkisiyle geçmişlerindeki acılardan, ezilmişliklerinden, yoksulluklarından intikam almalarını öğretmek istiyorum. Ne var ki bu intikam en olumlu, topluma en yararlı biçimde iyilikler yapılarak da alınabilir. Bunu öğretmeye çalışıyorum. Örneğin yetiştikleri bu nesil vakfı da geçmiş yaşamdan bir intikam alış biçimidir. Düşmanlık, kötülük ederek değil, yardım ederek, iyilik yaparak intikam almak. Bu intikam almanın en güzel ve en doyumlu biçimidir. 9. Nesil Vakfı çocuklarımın uygar insanlar olarak yetişmelerini istiyorum. Uygarlık ancak pek çok nitelikleriyle tanımlanabilecek bir kavramdır. Ben uygarlığın niteliklerinden özellikle şu ikisi üzerinde duruyorum. Tedirgin olabilmek. Çirkin, kaba, bayağı, kötü, yanlış olan her şeyin insanın beş duyusunu, sağ beğenisini, zevkini, sağ duyusunu tedirgin etmesi o insanın uygarlığını gösterir. Pis koku, kulak tırmalayan sesler, uyumsuz renkler, gürültü, iğrençlikler, kabalıklar, her türlü bayağılıklar, düzeysiz konuşmalar ve kaba davranışlar, kirli görünümler, yalan, demagoji ve benzerleri. Vakıf çocuklarıma hem kendi davranışlarından hem ortamımızdaki olaylardan örnekler göstererek niçin uygar olmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Uygarlık titizliği ve tetikte olmayı gerektirir ve aşırı tedirginlikte bu ileri endüstri ve bilgisayar çağında büyük kent yaşamının ruh hastalıkları biçimine de girebilir. Bu her şeyden tedirgin olmak kertesine varabilir. Uygarlığın bir niteliği de uygar insanın uzak görüşlü olması, geleceği önceden yaşamasıdır. Burnunun ucunu bile görmeyen, günü gününe yaşayan, yarınları ve uzak yarınları yaşarmış gibi tasarlayıp düşünemeyen insan uygar olamaz. Bir insan ne kerte uzağı hatta ölümünden sonraki uzağı bile tasarlayarak, düşünerek yaşarsa o denli uygar kişidir. Vakıf çocuklarıma günlük yaşamlarından da eleştiriler getirerek tedirgin ve uzak görüşlü olmalarını öğretmeye çalışıyorum. 10. Değişmek ve değiştirmek. İnsanın elinde olmadan istenç dışı her şey ve o her şeyle birlikte en çok da insan değişiyor. Burada anlatmak istediğim bu türlü doğal ve kendiliğinden bir değişim değildir. İstençli, bilinçli bir değişimden söz ediyorum. Çocuklarımın sürekli olarak kendilerini ve sonra çevrelerini, ortamlarını, giderek başkalarını ve hatta dünyayı, dünyalarını değiştirme isteği duymaları ve buna göre yetişmelerini istiyorum. Bu değişimin yönü tarihsel gelişim doğrultusunda olmalıdır. Tarihsel gelişimin tersine bir değişim, değişim değil dönekliktir ve günümüzde ülkemizde dönekliğin değişim olarak gösterilmesi çok geçerli olmuştur. Çıkarları ya da korkuları yüzünden döneklik edenler rahatça değişmenin doğal bir gelişme olduğunu söyleyebilmektedirler. Değişimin tarihsel gelişim doğrultusunda olup olmadığının belirleyicisi de bilimdir. Nesin Vakfı çocuklarımın tarihsel gelişim doğrultusunda kendilerinden başlayarak çevrelerini, ortamlarını, başkalarını ve dünyalarını değiştirme çabası içinde olmalarını ve böyle yetiştirilmelerini istiyorum. 11. Nesin Vakfı çocuklarımın korkudan korku dediğim sinircel korkudan, nörotik korku, kurtulmalarını ve uzak yaşamalarını istiyorum. Bugünkü koşullarda işimizin en zorunun bu olduğunu söylemeliyim. Çünkü günümüz eğitim dizgesi daha ilkokuldan başlayarak üniversiteye dek korkutmanın baskısına dayanarak tek boyutlu, tek sesli, tek tip insanlar yetiştirmeye yöneliktir. Dayak hala liseye dek okullarda bir eğitim aracı olarak kullanılmakta ve çocuğun dövülmesi doğal bir eğitim yöntemi olarak görülmektedir. Bu dizge ailede, askerlikte, işte, yaşamın her alanında sürdüğü için sürekli olarak korkudan korkan insanlar yetiştirilmektedir. Anılarımda çok geniş olarak anlatacağım olaylar arasında çocuklarımın gittiği Çatalca Lisesi yönetmeni ve kimi öğretmenleriyle aramızda geçen çatışmalar da bulunacaktır. Burada kısaca değineyim. Lisenin müdür muavinlerinden biri çok haksız olarak, haklısı zaten olamaz, çocuklardan birini odasına çekip ağır biçimde dövmüştür. Olayı bakanlığa şikayet ettik, müfettişler geldi. Sonuç müdür muavininin çocuğu dövmediği yolundaydı. Çünkü dayağa kimse tanıklık etmemişti. İlçe eğitim müdürü de dayağı belgeleyen hekim raporu olmadığını söylemişti. İşi uzatmak istemediğim için daha çok üzerinde durmadım. Ama dayak attığı halde dayak atmadım diye yalan söyleyen ve bu yalanını başka öğretmenlerin de bildiği bir müdür muavini nasıl dersliklere gidebilir de öğrencilerine nasıl ders anlatabilir, onlara nasıl ahlak öğretebilir? Olay bu kadarla da kalmadı. Pazartesi günleri sabahı İstiklal Marşı okunmasına Nesin Vakfı'nın taşıtının onarılması yüzünden Nesin Vakfı çocukları bir kez gecikince o müdür bütün çocuklar önünde Nesin Vakfı'nın çocuklarını özellikle İstiklal Marşı söylemeye göndermediğini söyleyebilmiştir. İşte biz bu koşullar altında Nesin Vakfı'nda korkudan korkmayan çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Kısaca değindiğim bu iki olayı anılarımda çok geniş olarak anlatacağım. Korkudan korkan insanların kendilerine güveni kalmaz. Köleleşirler, uşaklaşırlar ve üstelik kendilerini özgür ve efendi de sanırlar. Ben çocuklarımın haksızlıklara baş kaldıran, zorbalıklara boyun eğmeyen, korkudan korkmayan, gerçekten özgür insanlar olarak yetişmelerini istiyorum. 12. Nesin Vakfı çocuklarımın yaşama atılınca sevdikleri işi yapmalarını diliyorum. Türkiye gibi bozuk düzenli toplumlarda insanların sevdikleri işi yapabilmeleri, hele yoksul kökenli olanlar için çok seyrek görülebilen şanstır. Nesin Vakfı olanakları içinde her çocuğuna sevdiği işi yapmak üzere kendini yetiştirme fırsatını verebilecektir. Çünkü Nesin Vakfı'nın bugünkü olanaksızlıkları içinde bile sahip oldukları olanaklar, Türkiye ailelerinin ortalama olanaklarının çok üstündedir. Bu bakımdan Nesin Vakfı çocukları çok şanslıdırlar. Türkiye'de çok az aile çocuğuna Nesin Vakfı çocuklarına bakıldığı gibi bakılabilmekte ve bu eğitim olanağını verebilmektedir. Buna karşın Nesin Vakfı dışındaki koşullar yüzünden çocuklarımız sevdikleri işi yapma şansına sahip olamayabilirler. Sevdikleri işi yapma fırsatı elde edemezlerse o zaman yaptıkları, yapmak zorunda kaldıkları işi en iyi biçimde yapmaya çalışarak yaptıkları işi sevmeye çalışmalarını, karamsarlığa düşmemelerini diliyorum. 13. Nesin Vakfı çocuklarımın özgün, düşün ve davranışlı olmaları için çalışıyorum. Ama yapay ve zorlama özgünlüklerin insanı paradokslara ve çelişkilere sürüklediğini de anlatmak istiyorum. 14. Nesin Vakfı çocuklarımın zengin imgelemleri olmasını, büyük düşlemler kurmasını istiyorum. Çünkü her gerçekçiliğin ve gerçekleştirilen işin başlangıcında imgeler vardır. İmgelenmeyen bir şey gerçekleştirilemez. İmgelenmeden gerçekleştirilenler öykülenerek ve benzetilerek üretilen şeylerdir. Kendimize şöyle bir soru yöneltelim. Bilimde, sanatta, yönetimde, teknikte ve başka bütün alanlarda dünya uygarlığını yaratan insanların büyük çoğunluğu yoksul ailelerin mi, varsıl ailelerin mi çocuklarıdır? Sanırım yanıt açık ve kesindir. Bu başarılı insanların neredeyse hepsine yakın çoğunluğu yoksul aile çocuklarıdır, hatta kimsesiz ve bakımsız kalmış çocuklardır. Bunun nedeni, nedenleri üzerinde düşünmemiz gerekir. Bence bu nedenlerin başında şu gelir. Yoksul çocuklar sahip olamadıkları ama sahip olmak istedikleri şeyleri imgeleyerek, düşleyerek, tasarlayarak, kurgulayarak var ederler. Böylece onların imgelen ve düşlem güçleri her şeyleri ya da çok şeyleri olan zengin çocuklarından çok daha üstün olur. Çocuklukta başlayan bu imgelem gücü yaşam boyunca artarak sürer. Kendi yaşamımdan da biliyorum ki yoksul çocukların sahibi olmak için özlemini çektikleri şeyin başında oyuncaklar gelir. Zengin, hatta orta tabaka ailelerin çocuklarının oyuncakları doludur. Bu hazır oyuncaklarla çocuğun zekasının gelişeceği sanılır ve bu oyuncaklar da zeka gelişmesi tekniğine göre hazırlanmıştır. Ama mükemmel bir hazır oyuncak bile yoksul bir çocuğun imgelediği oyuncak kadar mükemmel ve zeka işletici olamaz. Çünkü her tekniğin sınırı vardır ama imgelem sınırsızdır. Orta tabakadan tanıdığım bir ailenin tek çocuğunun özel odası oyuncaklarla doluydu. 6-7 yaşlarındaki çocuğun her türlü oyuncağı vardı. Çocuğu artık oyuncakla sevindirmek olanaksızdı. Bir gün annesinin şöyle dediğini anımsıyorum. Artık oğlumuzu oyuncakla sevindirebilmemiz için ona gerçek bir uçak almamız gerekiyor. Oyuncak olarak alacak başka bir şey kalmadı. Yoksul çocukların satın alınarak sahip oldukları oyuncakları olmasa da onlar yine de oyuncaksız kalmazlar. İmgelem güçlerinin yardımıyla boş kibrit kutularından, tren örneğin, atılmış sigara paketlerinden, kopuk düğmelerden, yanık kibritlerden, kullanılmış ilaç şişelerinden ve kutularından, işe yaramayan ambalaj kutularından, çözülmüş paket iplerinden, boş makaralardan, kumdan, taştan, topraktan, teneke kutulardan, torbalardan, plastiklerden, bez parçalarından, akla gelen ve gelmeyen her türlü atık nesnelerden, imgelemlerini işleterek türlü oyuncaklar yaparlar ve bu nesnelerin de yetmediği zaman salt imgelerle düşler kurarak örneğin uçarlar, deniz diplerine, yer altlarına inerler. Oysa zengin çocuklarının hazır oyuncakları vardır ve bunlar işlevseldir. Kurulunca giden arabalar, elektrikli trenler, uçan uçaklar, fırıldaklar, yürüyen kurbağa ve fareler, yan yana dizilerek kurulan köprüler ve küplerden oluşan yapılar, yatırınca gözlerini yuman bebekler, karnına basınca bağıran sarı saçlı bebekler ve daha neler neler. Her şey çocuğun elinin altında hazırdır. Hatta zeka alıştırmaları için sözde eğit bilimsel yöntemlerle hazırlanmış oyuncaklar. Bütün bu olanaklara sahip zengin çocuklarına göre tarih boyunca hiçbir şeyi ya da çok az şeyi bulan yoksul çocuklarının daha başarılı olmaları nedenlerinin başında ben, yoksul çocukların daha çok imge ve diş kurabilmelerini görmekteyim. Bu imgeleri ve düşleri sonraları gerçekleştirme çabaları başlar. Nesin Vakfı'ndaki 4-11 yaş arasındaki çocukların 3 büyük mukavva kutusu dolduran oyuncakları vardır. Bu kutular yukarıda sıraladığım işe yaramayan nesnelerle doludur. Kullanılmayıp çöplüğe atılması gereken ama temiz şeyler, bitmiş tükenmez kalemler, bozulmuş kalemtıraşlar, vidalar, halkalar, kırılmış oyuncaklar ve oyuncak parçaları ve daha neler neler bu kutuların içindedir. Küçük çocukların bu kutudaki şeylerle sevinç içinde kendi kendilerine oynarlar ama arada bir bunları paylaşamadıkları için de tartışırlar. Bunlarla oynamak çocuklarımın büyük sevincidir. Vakıf çocuklarımın armağan olarak verilmiş pek çok pahalı oyuncakları da var. Bunları çocuklar oynarken bozacak, kıracak diye korkulur. Oysa kutudakileri bozup kırmakta özgürdürler. Bir çocuğun oyuncağını kırmamasını istemenin ne büyük saçmalık olduğunu hiç düşündünüz mü? Küçük oğluma Almanya'dan armağan getirdiğim elektrikli treni daha ilk günü bozduğuna ne kerte kızdığımı şimdi düşünüyorum da 50 yaşımın aptallığına şaşıp şaşıp kalıyorum. Çocuk kırmadan, bozmadan yapmasını nasıl öğrenecek? Karnına basınca viyaklayan bebeğin canlı olmadığı halde nasıl viyakladığını merak etmeyip de karnını makasla delip içine bakmayan meraksız çocuk sizce nasıl bir çocuktur? Ben meraksız çocuklar yetiştirmek istemiyorum. 3 kutu dolusu oyuncaklar zaman zaman artık işe yaramaz biçime gelince kalorifer ocağında yanmak üzere atılır. Ama yerlerine yeni yeni yine o biçim oyuncaklar gelir. 4 yaşındaki kızım Sema'nın anaokulundan gelir gelmez "Dede, oyuncak!" diye kutulara koşması benim mutluluğumdur. Nesin Vakfı'nın küçük çocuklarına her zaman imge ve düş kurma olanağı sağlayacak oyuncakların verilmesini istiyorum. 15. Nesin Vakfı çocuklarımı öğretmek istediğim çok yalın bir şey var. Yaşam bir savaşımdır. Bu savaşımda her canlı türünün ayrı ayrı bir kendini savunma silahı vardır. Kimisinde boynuz, kimisinde pençe, kimisinde keskin dişler, kimisinin dikenleri, kimisinin hızlı koşması, kimisinin ortam koşuluna uyarlanabilmesi. Tavşan ve domuz gibi düşmanı çok olduğu için yaşamda kalması zor olan hayvanların kendilerini korumaları da ancak çok üreme yoluyla olabiliyor. Çok yoksul insanlarda da böyledir. Hayvanların bu kendilerini koruma silahları ya da özellikleri aynı zamanda çekicilikleridir de. İnsanın korunma silahı olan zeka her insanda değişik biçimlerde oluyor ve kullanılıyor. Kimi insan fizik gücüne, kimi insan çekiciliğine, kimi insan zenginliğine güveniyor ve bunlarla kendini koruyor. Kimisi yakışıklı ya da güzeldir, kendini korumada bunları kullanır. Kimi insan soyuyla, güçlü akrabalarıyla korunur. Sesi güzel, bir özel yeteneği olan insanlar vardır. Soruyorum çocuklarıma, bizler ki hepimiz yoksuluz, bizim kendimizi korumamız ve yaşam savaşımında yenilmememiz için neyimiz var? Kendi sorumu yanıtlıyorum. Yoksulların korunma silahı ve çekicilik aracı tektir, çalışmak. Bizi ancak çalışmak kurtarır. Vakıf çocuklarıma niçin başkalarından daha çok çalışmaları gerektiğini, niçin buna zorunlu olduklarını ve çalışmaktan başka hiçbir umarları olmadığını işte böyle anlatıyorum. Biz yoksulların var olabilmemiz salt çalışmamıza bağlıdır. En güçlü savunma silahı ve en çekici araç ve yöntem çalışmaktır. Çalışmaktan başka her silahı kullanan yenilebilir ama çalışan yenilmez. Biz yoksullar çalışma silahımızla bütün öbürlerini yenmişizdir, yenmekteyiz ve her zamanda yeneceğiz. Bir bilimsel bilgiye dayanarak değil, deneyimlerimden çıkardığım sonuçlara göre eğitim konusunda, Nesin Vakfı'nda da uygulanmasını istediğim vasiyetim bunlardır. Burada yazdıklarımı bütünüyle uygulayabildiğimi söyleyemem. Olanaksızlıklar, başta parasal güçsüzlüğümüz, işçi ve iş görenlerin yetersiz ve tam yetenekli olmayışı, kadrosuzluk gibi nedenler yüzünden eğitimdeki düşüncelerimi eksiksiz olarak uygulayamıyorum ama bu yolda büyük çaba gösteriyorum elimden geldiğince. Bu çabalarımın olumlu sonuçlarını çocuklarımın üzerinde somut olarak gördükçe mutlu oluyorum. 3-5 yıl içinde sabırlı çalışmalarımız sonunda çocuklarımızın nasıl olumlu değişmeler gösterdiklerini, başarılı olduklarını görüyorum. Bana şu soru sorulabilir. Vasiyetindeki maddeler tam olarak uygulanırsa Nesin Vakfı'nın çocukları sanki seradaymış gibi yetiştirilmiş olmaz mı? Ve gerçek yaşama uyarlanmada zorluk çekmezler mi? En bilinçli ana babanın bile çocukları üzerindeki etkisi %10'u geçmez. Bunun dışında çevrenin, mahallenin, okulun, öğretmenin, arkadaşlarının, TV'nin ve benzerlerin etkileri vardır. Benimse sağlığımda vakıf çocuklarım üzerindeki etkim sanıyorum ki %20'den daha çoktur. Bunu her şeyden önce Nesin Vakfı'nın İstanbul'dan 60 ve Çatalca'dan da 4 kilometre uzaklıkta olmasına borçluyuz. Nesin Vakfı'nın çocukları ne kırsal bölge ne büyük kent çocuklarıdır. Ama hem kırsal bölgenin hem de büyük kentin kötülüklerinden olabildiğince uzak kalarak onların bütün nimetlerinden de yararlanmaktadırlar. Her hafta cumartesi ve pazar günleri Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserlere, özel ve ödenekli tiyatrolara, sergilere, konferanslara gitmektedirler. Ayrıca Nesin Vakfı'na gelen Türk ve yabancı ünlülerle, tanınmış kişilerle, uzmanlarla, Türk sanatçı, bilimci ve yazarlarıyla tanışmaktadırlar. Özgürce kullanabildikleri 25 bin ciltlik bir kitaplıkları vardır. Bunun dışında tatil zamanlarında hayvan bakımı, bahçecilik, süt sağımı ve yapı işlerinde de çalışmaktadırlar. Yazık ki yine olanaksızlıklarımız yüzünden daha dikiş, fotoğraf, resim, demircilik, marangozluk, cilt işleri gibi işliklerimizi kuramadık. Salonu 300 kişilik bir tiyatromuz bitirilmek üzeredir. Gelecek yıl küçük çocuklar piyano dersi almaya başlayacaktır. Bundan sonra her yıl büyük yaz tatilinde 5 çocuğumuz bir Avrupa kentine 15 günlük geziye gönderilecektir. Görülüyor ki çocuklarım serada ve topluma yabancı olarak yetiştirilmiyor. Yani çift standartlı, ikiyüzlü insanlar olmayacaklardır. Bugüne dek ne ölçüde başarılı olduğumu soracak olursanız, açıkça söyleyeyim ki yanıtım benim için çok sevindirici olmayacaktır. Ama çok üzücü de değil. Mükemmel değilse bile mükemmele yakın bir sonuç alamayışımızın nedeni daha çok bizim olanaklarımızın eksikliğindendir. 5 işçi, aydın işçi arkadaşımız arada Nesin Vakfı'na gelip bizim eksiklerimizi yapar, onarımlarla uğraşırlar. Bu arkadaşlar benim çektiğim sıkıntıları oldukça yakından gördükleri için içlerinden biri bana sordu. Bu vakfı kurduğunuz için şimdiye dek hiç pişmanlık duyduğunuz oldu mu? Bu benim için öyle bir soruydu ki bunun önemini ancak ben bilebilirim. Arada bir vakıf çocuklarıma çok kızdığım zamanlar bu vakfı kurduğum için bin pişman oldum diye bağırdığım olmuştur. Gerçekten pişman oldum mu? Kimi anneler çocuklarına kızınca Allah cezanı versin diye ilenir. Bu ilenç içten midir? O anne çocuğunun cezalanmasını gerçekten ister mi? Çocuğunun yerine kendisinin cezalandırılmasına bin kez razıdır. İşte benim kızdığım zaman çocuklarıma bu vakfı kurduğum için bin pişmanım deyişim de böyle bir sözdür. Beni bu vakıfta mutlu eden öyle güzel şeyler var ki bu yeryüzünde daha büyük mutluluğun olabileceğini tasarlayamıyorum bile. Örneğin 4 yıl önce şalvarla gelmiş yoksul bir köylü kızımın her ders yılı takdirname alması, okumasını beceremeyen bir oğlumun okuldan teşekkür belgesi getirmesi, çocuklarımın 1000 kişilik üniversite kurslarında en önlerde oluşu, üniversitedeki oğlumun başarısı ve 4 yaşındaki kızımın dedem benim diye sarılıp sarılıp ellerimi, yanaklarımı öpmesi. Bu dünyada kaç insan böyle mutluluklara erişebilmiştir ki? Gelecekte benden sonra da benim olmadığım zamanlarda da Nesin Vakfı'nın şimdiki eksiklerini, olanaksızlıklarını, yetersizliklerini gidererek çok daha iyi bir eğitim kurumu olacağına, eğitim vasiyetimin Nesin Vakfı'nda eksiksiz uygulanacağına ve çok daha güzel, iyi işler yapılacağına bütün yüreğimle inanıyorum. Nesin Vakfı 18 Ocak 1988. Bir ödül konuşması. TÜYAP Halk Ödülü törenindeki konuşmadır. Dipnot. TÜYAP'ın halkın seçtiği yılın yazarı ödülü geçen yılda 1985 bana verilmişti. Geçen yılki Marmara Etap Oteli'nde yaptığım konuşmam, Nişan, Madalya ve Kep başlığı altında Soruşturmada adlı kitabımda yayımlanmıştır. Sevgili dostlar, değerli konuklar, sevincime katıldığınız için hepinize sağ olun diyorum. Halkımızca ikinci kez bu ödüle layık görüldüğüm için büyük kıvanç duyuyorum. Bu yüzden de ister istemez kendimden biraz söz etmek zorunda kalacağım için beni bağışlamanızı dilerim. Eleştirmenlerin beğendiği yazarlar vardır. Beğenilirler, övülürler, göklere çıkarılırlar. Ben o eleştirmenlerin beğendiği yazarlardan değilim. Edebiyat gruplarının, edebiyatçı topluluklarının, edebiyat tekkeleri diyebileceğimiz yazar yakınlıklarının benimsediği, desteklediği yazarlar vardır. Birbirlerini pohpohlarlar, severler, beğenirler. Ben o grupların, toplulukların benimsediği yazarlardan da değilim. Partilerin, siyasal örgütlerin, fraksiyonların tuttuğu yazarlar vardır. Onlar hep iktidara geldikçe ya da ellerine fırsat geçtikçe tuttukları yazarlara olanaklar verirler. Ben o partilerin, örgütlerin, fraksiyonların tuttuğu yazarlardan da değilim. Her iktidarın, her hükümetin sevdiği, saydığı yazarlar vardır. İktidarın nimetlerinden az çok yararlanırlar. İşsiz, yardımsız kalmazlar, törenlerde, şölenlerde bulunurlar. Ben o iktidarların sevip saydığı yazarlardan da değilim. Yazın ödül ve yarışmalarında yargıcıların benimsediği, kendilerine yakın bulduğu yazarlar vardır. Ben o yargıcılara sevimli gelen yazarlardan da değilim. Askerlerin göz bebeği olmuş, sevgilerini kazanmış yazarlar vardır. Askerler her iktidara geldiklerinde o yazarlara radyolarda, TV'lerde ve başka yayın araçlarında yer verirler, olanaklar yaratırlar. Ben asker kökenliyken yine de askerlerin desteklediği yazarlardan da değilim. Holdinglerin, büyük şirketlerin, bankaların ve benzeri finans kuruluşlarının ve iş çevrelerinin hoşlarına giden, sevimli buldukları yazarlar vardır. Ben bu iş ve para çevrelerinin evcil ve yumuşak başlı yazarlarından da değilim. Ben nasıl bir yazarım öyleyse? Herkesin hoşuna gitmeye çalışan bir yazar değilim. Hatta hiç kimsenin hoşuna gitmeye çalışmayan bir yazarım. Arkamdan atıp tutanların, iftira edenlerin, beni kötüleyip yerenlerin sayısı sayılamayacak kertede çok. Düşmanlarım dostlarımdan kat kat artık. Eleştirmenlerin beğenmediği, edebiyatçı kliklerinin benimsemediği, partilerin ve siyasal örgütlerin tutmadığı, hükümetlerin sevimsiz bulduğu, yarışma ve ödül yargıcılarının dışladığı, askerlerin yakın görmediği, para ve iş çevrelerinin yabancı saydığı bir yazar olarak tam 50 yıldan beri başka hiçbir dayanağım ve desteğim olmadan kalemimle dimdik ve dipdiri ayaktayım. Bu nasıl oluyor? Bunun gizi işte bugün burada bana ikinci kez verilen halkın seçtiği yazar ödülüyle ortaya çıkıyor. Beni halkım seviyor. Bence en yüce sevgi, sevgilerin en arısı halkın sevgisidir. Ve ben sevgilerin en arısından, en yücesinden güç alarak böyle dimdik ve dipdiri yaşayabiliyorum.